Ve kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri, bendeniz Mehmet Hadi Duran. İlahi Nefesler programımızda sizlerle birlikteyiz. Kimya-i Saadet okumalarına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün 3. asıl korku ve reca bahsindeyiz. Bil ki havf yani korku ve reca yani ümit din yolunda ilerleyenler için iki kanat gibidir. Bütün beğenilen makamlara bunlarla ulaşılır. Zira Allah Teala'ya kavuşmaya engel olan geçitler çok yüksektir. Salik'in ümit gözü Allah'a kavuşmak lezzetini beklemedikçe o geçitler aşılamaz. Cehennemin yolu olan şehvetlerin fitnesi galip, hilesi çok, tuzağı gayet caziptir ve kurtuluş çok çetindir. Hav yani korku kalbe galip olmadan ondan kaçınmak zor olur. Bunun için korku ve ümit fazileti çok büyüktür. Çünkü reca kulu Allah tarafına çeken bir yular gibidir. Korku da süratini sağlayan bir kamçı gibidir. O halde biz önce recanın hükmünü sonra da havfın hükmünü beyan edelim. İbadette ümidin faydası. Bil ki Hak Teala'nın fazlı ve keremi ümidiyle yapılan ibadet ceza ve azap korkusundan yapılan ibadetten hayırlıdır. Zira ümitten sevgi doğar. Sevgiden yüksek makam da yoktur. Korkudan ise nefret ihtimali olur. Bunun için Resulullah buyurur ki herkes ölürken Allah Teala'ya hüsnü zanda bulunsun. Yine buyurdu ki Allah Teala buyurur ki ben kulumun zannı üzereyim. Onlara de ki istedikleri gibi zannetsinler. Resulullah can vermekte olan bir kimseye kendini ne halde buluyorsun dedi. Hasta günahlarımdan korkuyor ve Allah'ın rahmetini ümit etmekteyim dedi. Resulullah böyle zamanda korku ve ümidi bir araya getirenleri Allah Teala korktukları şeyden emin eyler ve umdukları şeyi onlara verir buyurdu. Allah Teala Yakup peygambere vahiy gönderdi ki Yusuf'u senden niçin ayırdığımı biliyor musun? Sen korkarım ki onu kurt yer dedin. Niçin kurttan korktun ve benim koruyacağımı ümit etmedin? Ve kardeşlerinin gafletini düşündün. Niçin benim korumamı düşünmedin? Hazreti Ali bir kimseyi gördü ki günahlarının çokluğundan ümitsiz olmuş. Ümitsiz olma. Zira onun rahmeti senin günahından büyüktür buyurdu. Resulullah yine buyurur ki kıyamet gününde Allah Teala bir kuluna niçin yasak şeyleri görünce sakınmadın diye hitap edecek. Eğer o kulun diline kudret verip insanlardan korktum ve rahmeti ümit ettim derse Allah Teala ona rahmet eder. Resulullah bir gün ashabına eğer siz benim bildiğim şeyleri bilseydiniz çok ağlayıp az gülerdiniz ve çöllere düşüp elinizle göğsünüze vurup feryadu figan ederdiniz buyurdu. Ashabı bu sözü duyunca çok üzüldüler ve feryadu figan ettiler. Bunun üzerine Cebrail nazil olup vahiy getirdi ki Hak Teala buyurdu ki niçin kullarımı benden ümitsiz ediyorsun? Bunun üzerine Resulullah dışarı çıktı. Hak Teala fazlına sonsuz ümitler verdi. Allah Teala Davud Aleyhisselam'a vahiy gönderdi ki beni sev ve kullarımın kalbine de sevdir. Davud Allah'ım seni nasıl sevdireyim dedi. Allah Teala benim fazlımı ve nimetimi onların kalbine at. Benden gördükleri iyilikleri anlat buyurdu. Recanın hakikati bil ki gelecekteki bir iyiliği beklemeye reca yani ümit denir. Bazen buna temenni de denir ve bazen de ahmaklık ve gurur da denir. Akılsızlar bunları birbirinden ayıramayıp hepsinin ümit olduğunu sanırlar. Halbuki öyle değildir. Reca iyidir fakat hepsi değil. Belki güzel tohumu sürülmüş ve terbiye edilmiş toprağa ekip toprağı çalıdan dikenden temizleyip zamanında sulayan kimsenin o ekinden ürün almayı beklemesi gibi olan reca iyidir. Eğer Allah Teala bunu semavi afetten korursa bu beklemeye ümit denir. Eğer çürümüş tohumu ekip yahut sürülmemiş yere eker yahut toprağı çalıdan dikenden temizlemez veyahut ona su vermez ve ondan ürün almayı beklerse buna gurur ve ahmaklık denir. Ümit ve rica denmez. Eğer güzel tohumu temiz toprağa atar ve toprağı çalı ve dikenden temizler fakat su vermez ve yağmurun yağmasını beklerse buna temenni derler. Recayı elde etmenin ilacı. Bil ki iki sınıf insanın dışında hiç kimsenin reca ilacına ihtiyacı yoktur. Biri, günahının çokluğundan ümitsiz olduğu için tevbem kabul olmaz diye tevbe etmeyen kimsedir. Diğeri de taat ve ibadette aşırı çaba göstermek ve takat getiremediği zühd ve takvada uğraşmakla nefsini helak olmak derecesine yaklaştıran kimsedir. Bu itibarla bu iki kimsenin reca ilacına ihtiyacı vardır. Ama gafillere reca ilaç değil, belki öldürücü zehir olur. İnsanların çoğunda reca iki sebeple olur. Birinci sebep, dünyadaki acayip işleri, bitkilerin, hayvanların acayip yaratılışını ve nimetlerin çeşitlerini düşünmektir. Nitekim şükür kısmında beyan edilmiştir. Böylece daha ötesi olmayan rahmet ve inayeti görmektir. Mesela önce kendi vücuduna bakmalı, kendi vücuduna lazım olanların nasıl yaratıldığını bilmelidir. Hatta baş ve kalp gibi zaruri olan şeyleri yahut el ve ayak gibi zaruri olmayıp fakat ihtiyaç duyulan şeyleri yahut da dudak kırmızılığı, kaş eğriliği, göz siyahlığı, göz kapaklarının birbirine uygunluğu ve kipriklerin düzgün olması gibi sadece süs için olan şeyleri düşünmelidir. Ve şöyle düşünmelidir ki bu rahmet bütün hayvanlara kılınmıştır. Hatta bir arıda ne kadar güzel şeyler yaratmıştır. Zahirinde ve batınında böyle acayip ve garip şeylere bakan ve her şeyin yaratılışını düşünen kimse Allah'ın rahmetinin ümitsizliğe düşmekten yahut korku galip olmasından büyük olduğunu anlar. Bunu düşünen kimse de korku ile reca beraber olmalıdır. Hatta recanın galip olması da caizdir. Çünkü Allah'ın lütuf ve rahmetine nihayet yoktur. İkinci sebep, reca hakkında gelen ayet ve hadisleri düşünmektir. Bu ayet ve hadislerin sayısı pek çoktur. Nitekim Kur'an-ı Azim'de "Hiçbiriniz benim rahmetimden ümitsiz olmayın. Melekler sizin için af diliyorlar. Ve cehennem kafirler içindir ama sizi onunla korkutuyorlar." buyurulmaktadır. Resulullah ümmetine mağfiret dilemekten hiç boş kalmazdı. Ta ki senin Rabbin insanların zulümlerini affedicidir ayeti indi. Rabbin yakında sana ihsan edecek ve sen de hoşnut olacaksın ayeti inince Resulullah ümmetimden bir kişi cehennemde olursa Muhammed razı olmaz buyurdu. Bunlar gibi ayetler pek çoktur. Hadislere gelince Resulullah buyurur ki benim ümmetim bağışlanmıştır. Onların azabı musibet ve zelzele gibi dünyada olur. Kıyamet günü gelince her birinin eline bir kafir verilir ve bu cehennemden fedadır denir. Yine buyurdu ki, sıtma cehennem hararetinden bir hararettir ve müminin cehennemden nasibi odur. Enes radıyallahu anh der ki, Resulullah buyurdu, ya Rabbi benim ümmetimin hesabını benden sor, onların kötülüğünü benden başka kimse bilmesin dedim. Allah Teala buyurdu ki, onlar senin ümmetin ise benim de kullarımdır. Ben onlara daha merhametliyim. Ne senin ne de başkasının onların kötülüğünü bilmesini istemem. Resulullah yine buyurdu ki, kul günah işleyip de istiğfar edince Allah Celle Celaluhu der ki, ey benim meleklerim, bakın benim kulum günah işlemiştir fakat havf ile reca arasındadır ve günahı ile onu muahize edecek veya günahını bağışlayacak bir Mevlası olduğunu bilir. Sizler şahit olun, onu yargıladım. Yine buyurdu ki Allah der ki, eğer kulum gök dolusu günah işler de bana istiğfar edip af umarsa onu yargılarım ve eğer kulumun yer dolusu günahı olsa benim de yer dolusu rahmetim vardır. Yine buyurdu ki, Günah melekleri 6 saate kadar günah yazmazlar. Eğer tevbe ve istiğfar ederse hiç yazmazlar. Eğer tevbe etmez de iyi bir iş yaparsa sağ taraftaki melek diğerine der ki o günahı onun defterinden düşür ki ben de onun karşılığına bir iyilik düşüreyim. Zaten her bir iyilik onadır. Biri gidecek, 9'u kendine kalacak. Bir kimse Resulullah'a ben Ramazan orucunu tutarım. 5 vakit namaz kılarım. Bundan başka bir şey yapmam. Zekat ve hac ise bana farz değildir. Zira mali iktidarım yoktur. Yarın kıyamette nerede olacağım? Diye sordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam güldü ve eğer kalbini iki şeyden korursan ki onlar cimrilik ve hasettir ve dilini iki şeyden korursan ki onlar yalan ve gıybettir ve gözünü iki şeyden korursan ki namahreme bakmak ve Allah'ın mahlukatına hakaret gözüyle bakmak benimle beraber olacaksın. Eğer bunları yaparsan benimle beraber cennete girersin ve seni el üstüne tutarlar. Resulullah buyurdu ki kıyamet gününde bir münadiyi çağırır ki ey Muhammed ümmeti ben kendi hakkımı size bağışladım. Siz de hakkınızı birbirinize bağışlayın ki hepiniz cennete giresiniz. Korkunun hakikati ve kısımları. Bil ki havf yüksek makamlardandır. Onun fazileti sebep ve semerelerine göredir. Sebebi ise daha önce de anlatıldığı gibi ilim ve marifettir. Bunun için Allah Celle Celaluhu buyurur ki Allah'tan ancak alim kulları korkar. Resulullah da buyurur ki hikmetin başı Allah korkusudur. Onun semereleri ise iffet, vera ve takvadır. Bunların hepsi saadet tohumudur. Zira arzu ve şehvetleri bırakıp sıkıntıya sabretmeyince ahiret yolunda ilerlemek mümkün olmaz. Hiçbir şey de korku kadar arzu ve şehvetlere mani olmaz. Bunun için Allah kendisinden korkanlarda hidayet, rahmet, ilim ve rızayı şu üç ayetle toplamıştır. Hidayet ve rahmet Allah için günahlardan kaçanlaradır. Allah'tan ancak alim kulları korkar. Allah onlardan razıdır, onlar da Allah'tan razıdır buyurulmaktadır. Havfın semeresi olan takvayı da Allah Celle Celaluhu kendi zatına izafe ediyor ve buyuruyor ki fakat sizden ancak takva Allah'a ulaşır. Resulullah da buyurur ki insanları kıyamet meydanında topladıkları gün münadiler uzaktakilerin ve yakındakilerin duyacağı bir sesle çağırıp derler ki ey insanlar sizi yarattığım günden beri bütün sözlerinizi işitirim. Bugün de siz benim sözümü dinleyiniz. Bugün yaptığınız bütün işleri size hatırlatacağım. Ey insanlar, siz bir nesep koydunuz, ben bir nesep koydum. Siz koyduğunuz nesebi seçtiniz ve benim nesebi bıraktınız. Ben size Allah katında en şerefliniz, en müttakiyinizdir dedim. Siz şerefli filan oğlu filandır dediniz. Bugün de biz kendi nesebimizi alır ve sizin nesebinizi atarız. Müttakiler nerededir diyecek. Sonra bir sancak kaldırılır ve müttakiler o sancağın arkasından giderler ve hepsi sorgusuz, sualsiz cennete girerler. Korkunun çeşitleri. Bil ki havf kalp hallerinden bir haldir. O kalpte meydana gelen bir acı ateşidir. Onun sebep ve semeresi vardır. Sebebi ilim ve marifettir. Şöyle ki ahiret tehlikelerini düşünüp kendi helakinin sebeplerini gözünde mevcut gören kimse de mutlaka bu korku ateşi meydana gelir. Bu mertebe de iki marifet ile hasıl olur. Birinci marifet kendi ayıplarını, günahlarını, taatinin afetlerini ve kötü ahlaklarını hakkıyla görür, Hak Teala'nın kendisine ihsan ettiği nimetlerdeki taksiratıyla şu kimseye benzer ki bir padişahın sonsuz nimet ve iyiliklerini görmüş ve onun haremine çok hıyanet etmiş. Yaptığı hıyanetleri padişahın öğrendiğini anlar. Padişahın çok gayret sahibi, intikamcı ve korkusuz olduğunu bilir. Yine padişahın yanında bir şefaatçisi, aracısı ve onunla bir yakınlığı olmadığını da bilir. Durum bu şekilde olursa kendi halini görünce mutlaka onun kalbinde korku ateşi meydana gelir. İkinci marifet, kendi sıfatlarından dolayı değil, kendi acizini düşünüp ilahi kudretin azametinden korkar. Nitekim aslanın pençesine düşen kendi günahlarından dolayı değil, belki o aslanın sıfatından korkar. Zira bilir ki onun helaki aslanın yaratılışının icabıdır. Halbuki kendi sıfatından hiçbir korkusu yoktur. Bu korkunun en yüksek derecesidir. Korkunun dereceleri. Bil ki 3 derecesi vardır. Zayıf, kuvvetli ve mutedil. Bu derecelerden makbul olan mutedil olandır. Zira hav, kadınların inceliği gibi işe yaramaz, etkisi olmaz. Kuvvetlisinden de yeis ve ümitsizlik doğar. Yahut hastalanmak, aklını yitirmek ve helak olmak halleri olabilir. Bunların ikisi de kötüdür. Zira hav, haddi zatında tevhid, marifet ve muhabbet gibi bir kemal değildir. Bu sebeptendir ki Allah'ın sıfatlarından olması caiz olmamıştır. Çünkü korku, acizlik ve çaresizlik olmadan olmaz. Çünkü işin sonu meçhul olup tehlikesinden korunmak, acizlik olmayınca havf olmaz. Havfın çeşitleri. Bil ki havf, ahiret tehlikesini bilmekten doğan bir şeydir. Herkesin aklına bir türlü tehlike gelir. Bazı kimselerin aklına cehennem fikri düşüp korkusu bu yüzden olur. Bazı kimselerin kalbine cehenneme yol teşkil eden hususlar gelir. Mesela tevbe etmeden ölürüm, yahut günaha girerim, yahut kalbimi gaflet kaplar, yahut hareketimle bir günaha sebep olurum, yahut dünyalık toplamak ve nimetlerin çokluğu sebebiyle kendimde serkeşlik meydana gelir diye korkmaktır. Bunların faydası şudur ki neden korkarsa onun telafisinde olur. Eğer günaha girmekten korkarsa adetinin yolundan kaçar. Allah'ın kalbini bildiğinden korkarsa kalbini temiz tutar. Diğerleri de böyledir. Bu hususta asıl şudur ki Peygamber Efendimiz minbere çıktı ve her iki elinde birer kitap vardı. Sağ elindeki kitabı kaldırıp Allah Celle Celaluhu cennetliklerin adını bu kitaba yazdı. Bundan ne eksilir ne de artar. Bazı kimseler şekavet ehlinin amelini yaparlar. Öyle ki herkes onları şekavet ehli bilir. Sonra Allah ölümden bir saat önce de olsa onları şekavet yolundan döndürüp saadet yoluna iletir. Sa'id ezeli takdirde sa'id olandır. Şakî de ezeli takdirde şakî olandır. Bunun için basiretli insanların korkusu akıbet korkusudur. Kamil korku da budur. Nitekim Allah'tan celal sıfatı sebebiyle olan korku, kendi günahı sebebiyle olan korkuya nispetle kamildir. Zira celal sıfatı sebebiyle olan korku asla gönülden çıkmaz. Kötü akıbet ve netice. Bil ki korkanların çoğu kötü akıbetten korkmuşlardır. Çünkü insanın kalbi dönücüdür. Ölüm zamanı dehşetli bir zamandır. Kalbin neye karar kılacağı belli değildir. Hatta ariflerden biri der ki, eğer bir kimseye 50 yıl tevhid üzere bilsem ve bir duvarın arkasına geçip benden galip olsa, onun tevhid üzere olduğuna şahitlik yapamam. Zira kalbin hali belli değildir. Kalp dönücüdür. Hangi tarafa döndüğünü bilemem. Saf inancın önemi. Bil ki bütün velilerin ve peygamberlerin korktuğu su-i hatime, yani kötü akıbet, ölüm zamanında imanın alınmasıdır. Allah muhafaza. İmanın alınmasının sebepleri çoktur ve onun ilmi gizlidir. Ancak bu kitapta zikri mümkün olan şey iki sebepten meydana gelir. Biri, bir kimse batıl bir bid'ata inanır ve ömrü bu inanç üzere geçer. O inancın yanlış olduğunu tahmin etmez. Ölüm zamanında perde açılıp hakikati hal anlaşılınca diğer inançlarda da şüpheye düşebilir. Zira inancına itimadı kalmaz. Bu tehlike bid'atçiler ile zühd ve vera sahibi olsalar da kelam ve istidlal ilmiyle uğraşanlar içindir ama saflar ve selametler ehli olan kimseler ki İslam'ın zahirine bakıp Kur'an-ı Kerim ve hadislerle amel ederler, bu dağdağdan bu musibetten emin olurlar. Hafın yani korkunun ilacını elde etmek. Bil ki dünya makamlarının başlangıcı yakîn ve marifettir. Yakîn ve marifetten korku doğar. Korkudan zühd, sabır ve tevbe doğar. Zühd ve tevbeden sıdk, ihlas, zikir ve fikre devamlılık doğar. Bundan da ünsiyet ve muhabbet doğar ki makamların sonu budur. Rıza, tefviz, işi Allah'a havale etmek ve şevk muhabbete tabidir. O halde yakîn ve marifetten sonra kimya-i saadet, haft yani korkudur. Haftan sonra gelen her şey korkusuz olmaz. Hafta üç yolla elde edilir. 1- İlim ve marifetle elde edilir. Zira kendini bilen, Allah'ı tanıyan kimse zaruri olarak Allah'tan korkar. Çünkü aslan pençesine düşen ve aslanın ne olduğunu bilen kimsenin aslandan korkması için tedbir ve ilacı olmaz. Hatta aslanın pençesine düşmek korkunun kendisi olur. 2. Eğer insan marifet elde etmekten aciz olursa havf sahipleriyle sohbet etmelidir. Böylece taklitle de olsa korku ona sirayet eder. Tıpkı yılanın sıfatını bilmeyen çocuğun babasının yılandan kaçtığını gördüğü için yılandan korkması gibi. 3. Eğer sohbet edecek marifet ehli bulamazsa, ki bu zamanda onlar gayet nadir ve pek azdır, onların siretlerini ve hallerini dinlemeli ve hikayelerini okumalıdır. Bu münasebetle biz haf konusunda meleklerin, peygamberlerin ve velilerin hallerinden bazı şeyler anlatalım ki az bir aklı ve idraki olan kimseler, melekler, peygamberler ve veliler ve insanların en arifi olanlar bu derece korkunca başkalarının daha çok korkması gerektiğini anlasınlar. Rivayet edilir ki şeytan lanetlendiği zaman Cebrail ve Mikail durmadan ağlaşıyorlardı. Allah Teala onlara vahiy gönderip "Niçin ağlıyorsunuz?" dedi. "Ya Rabbi, senin cezalandırmandan emin değiliz. Onun için ağlıyoruz." dediler. Allah Teala "Böyle olmak gerek. Emin olmamalısınız." buyurdu. Allah Teala "Ey Davud, o taat ünsiyeti idi. Bu da günah yalnızlığıdır. Ey Davud, Adem lütfumla yarattığım ve ruhumdan üflediğim kulum idi. Meleklerin ona secde etmelerini emrettim. Ona keramet hilatini giydirdim. Başına vakar tacını vurdum. Yalnızlıktan şikayet etti. Havva'yı ona yoldaş yarattım. İkisini de cennete koydum. Ondan bir günah sadır olunca onu zelil ve çıplak huzurumdan reddettim. Ey Davud, dinle ve sadakatle dinle, sen bize itaat ederken biz de sana itaat ederdik. Eğer ne dilersen onu sana verirdik, şimdi günah işledin, sana mühlet verdik. Şimdi eğer tevbe edersen, tevbeni de kabul ederiz buyurdu. Sahabe ve selefin de hikayelerinden birkaç taneyle bugünkü programımızı bitirelim. Bil ki Sıddık radıyallahu anh bu kadar büyüklüğü ile bir kuş görse, keşke kuş olsaydım derdi. Ebu Zer keşke bir ağaç olaydım derdi. Ayşe radıyallahu anh keşke adım sanım olmayaydı derdi. Hazreti Ömer bazen Kur'an-ı Kerim'den bir ayet duyunca düşüp bayılırdı, hasta olurdu. İnsanlar günlerce onun halini sormaya giderlerdi. Çok ağlamaktan onun yüzünde siyah bir çizgi vardı. Keşke annem beni doğurmayaydı derdi. Bir kimse sorabilir ki haf ve recanın fazileti hakkında çok haberler gelmiştir. Fakat bunların hangisi daha faziletlidir, hangisi galip olmalıdır? Bil ki haf ve reca iki ilaçtır. İlaca faziletli değil, faydalı denir. Nitekim daha önce de anlatıldı ki haf ve reca 90 sıfatlardır. İnsanın kemali Allah'ın marifetine gömülme, Allah'ın zikri, fikri onu kaplayıp evveli ve sonu gözetmeyip şimdiki vakte bakmakla olur. Hatta şimdi vakte değil, vaktin sahibine bakmalıdır. Zira haf ve recaya bakmak ona engel ve perde olur. Fakat bu hal nadir olur. Evet değerli dinleyenlerimiz, Erkam Radyo'da bugün Kimya-i Saadet isimli eserini okuduk İmam Gazali Hazretleri'nin. Havf ve Reca bahsindeydik. İnşallah haftaya ömrümüz kifayet ederse, kısmet olursa sizlerle tekrar birlikte olacağız ve kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah. Geceniz mübarek olsun. Allah'a emanet olun efendim.